Hukuk Saati.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hukuk Saati başladı. Hoş geldiniz. Yapımcımız Kadri Şener, teknik yapımcımız Cihan Aydoğan ve ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatler 14.40'a gösterene kadar birlikte olacağız. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adreslerimiz hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com. Avukat Bedirtin Can Bolat ve Avukat Eyüp Sabri Can Bolat bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk İpek Hanım.
Efendim, babalık davaları dedik. Daha öncesinde velayet davalarını konuştuk. Evet. Ve bu haftaki konumuzu da Türkiye'de evlat edinme davaları ve hukuki sonuçları olarak belirledik.
Evet.
Pek çok konuya açıklık getireceğiz bu başlık altında. İlk soruyla başlayalım o zaman Sabri Bey. Evet. Evlat edinme davaları hangi sebep ve ihtiyaçtan doğmuştur? Önce konumuza buradan başlayalım isterseniz.
Bir kere hukuksal bir konu anlatacağız ama sosyolojik olarak toplumun büyük bir kısmını ilgilendiriyor. Şöyle düşünelim. Örneğin benim ismimi taşıdığım dedem rahmetli kendi başına bir üzüm salkımı gibi koskoca bir sülale meydana getirmiş. Aynı sülale. Şimdi o kadar erkek sayısı azaldı ki 3-5 tane kuzen ve ben kaldık. Şimdi bizlerin de çocuğu olmadığı takdirde bir soy isim 100-125 yıl içerisinde 200 kişi kadar genişleyip daha sonra da sıfır rakamına iniyor. Aynı şey toplumdaki bütün ailelere orantılayabiliriz. Böyle olunca bugün artık dikkatimizi yolda gezerken birkaç tane çok çizik gözümüzün önüne gelen tematik reklam çarpıyor. Bunlardan bir tanesi malumunuz bizle aynı hizada olan simit kafeler. Niye? Ekonomik ve ucuzlar. Evet. Hemen çay ve simit ya da işte poğaça moğaça yiyip oturup kalkabiliyorsunuz. Toplumun çünkü buna ihtiyacı var. Artık lüks lokantalara daha az gidiyorlar. İkincisi çocuk üreme sağlığı ile ilgili merkezler. İşte tüp bebek salonları merkezleri, genetik merkezler. Bunlar böyle olunca şimdi Türkiye'de çok ciddi şekilde insanlarda evlilik içerisinde çocuk olmama durumu var. Aslında nesebin devamı açısından da sıkıntıdır bu. Neden? İşte istatistiklere göre 3'ün altına indiği zaman bir insanın soyunun devamındaki sayı ne yazık ki bir nesil sonra sıfıra iniyor. Böyle bir toplumda bu evli olup da çocuğu olmayan aileler, bununla beraber çocuğu olduğu halde gene evlat edinmek isteyen aileler ya da yaşlanınca bir başka çocuk ihtiyacını hisseden, yanında birisi olsun, evladı gibi ona vazifesini yerine getirsin isteyenler maalesef çocuk sahibi olamadıkları için çok büyük üzüntü yaşıyorlar. Hayatta biz geçen programımızda da buna yakın bir konuyu anlatırken hep şunu söyledik. Huzurla paranın ilişkisi tartışmalıdır ama bazı şeylerin eksikliğini hiçbir şekilde para yani o eksikliğin ikamesinde ne yazık ki yeterli duyguyu sağlayamaz. Hukuk ne için var? Yasalar. İnsanların ihtiyaçları, huzuru için var. Bu da bir huzursuzluk yaratıyor. Yani çocuk sahibi olmamak ya da çocuğu o duygusunu hissetmemek de bir huzursuzluk. İşte huzuru sağlamak için gerekli olan hukuk burada devreye giriyor ve yasalar bunun için bir çare bulmuş. Nedir? Bu evlat edinme müessesesi. Bugün anlatacağımız bu müesseseyle annesi babası ölmüş, bir de işin diğer tarafı var. Trafik kazalarında ölmüş, Allah korusun depremde ölmüş, şehit olmuş. Ve bu şekilde ortadan kaybolmuş, kaçırılmış bir sürü çocuk var ortada görünen. Şimdi biz bugün örneğin trafikte ana caddemiz Kızılay'dan Ankara için söylüyorum. Bu TRT orana bu stüdyolara gelirken kaç tane ışıkta duruyoruz. Bir sürü çocuk camı siliyor, peçete satmaya çalışıyor. Hani bizim o sokak çocuğu diye tabir ettiğimiz çocukların Türkiye'de şöyle bir istatistiği var. 20 bine yakın, 700 bine yakın kimsesiz çocuk olduğu söyleniyor.
Evet.
Doğru mu? 700 bin çocuk. Bu ne demek biliyor musunuz? Türk ordusu da 700 bin yaklaşık olarak. Yani bir Türk ordusunun nüfusu kadar çocuk sokakta ve kimsesiz. Bu çocukların ancak 20 binine devlet bakıyor. Yani %96'sı kimsesiz. Devlet %4'ünü elini uzatabilmiş. Devletin de imkanları sınırlı. Öyle olunca işte o çocukların da bir anne babaya ilgiye ihtiyacı var. Annesiz babasız kalan çocukların da aynı şekilde bu ihtiyaçları var. Böyle olunca sokakta kalmış sahipsiz çocuklar, annesi babası tarafından bazen radyo televizyonlarda gördüğümüz cami önüne, karakol önüne polis evi önüne bırakılan çocukların da anne babaya ulaşması için gene işte bu evlat hasreti, anne baba hasretindeki insanların birbirine karşı ilgileri için evlat edinmeyle ilgili medeni kanunumuz 305 ila 320. maddeler arasında bu konuyu düzenlemiş. Bugün biz iki şey anlatmaya gayret edeceğiz Bedrettin Bey'le. Birincisi küçüklerin evlat edinmesi, ikincisi erginlerin yani büyüklerin ve kısıtların evlat edinmesi. Zor bir konu ama bizi bu konuyla ilgili olup da dinleyen insanlar için hakikaten cüvan suyu neticesinde sayılabilecek kadar da önemli bir konu.
Yeri gelmişken dinleyicilerimize iletişim yollarımızı bir kez daha hatırlatalım. Evlat edinme davaları ve hukuki sonuçlarını konuşuyoruz. Ama hukukla ilgili her türlü sorunuza da sorabilirsiniz konuklarımıza. Avukat Bedrettin Can Bolat ve Avukat Eyüp Sabri Can Bolat bizlerle birlikteler. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Efendim ikinci soruyla devam edelim Bedrettin Bey. Şimdi küçüklerin evlat edinilmesinin şartları nelerdir? Eşler mutlaka birlikte mi evlat edinebilirler yoksa tek başlarına da evlat edinmek mümkün müdür?
Evet. Şimdi biraz önce Sabri Bey'in de söylediği gibi İpek Hanım aslında evlat edinme iki çeşit olabilir. Üç çeşidi yok. Bir tanesi küçüklerin evlat edinilmesi. Biz küçük derken medeni yasada 18 yaşını bitirmemiş olan kişilerin tamamını çok küçük kabul ediyoruz. 18 yaşından sonra ergin diyoruz ve büyükler kavramına giriyor. Şimdi küçüklerin evlat edilmesiyle diğerinin arasında farklar var. Büyüklerin evlat edilmesi arasında. Bir kere bu evlat edinme işleminin her halükarda küçüğün yararına bulunması lazım diyor. Yani çocuğu özellikle koruyacağız. Bir de affedersiniz evlat edinenin diğer çocukları da olabilir. Ama bunlar yapılırken hep burada ölçü önemli, niyetler önemli. Mesela basit bir örnek vereyim. Bazen oluyor, mahkemelerde de oluyor. Adamın 8 tane çocuğu var, 9 tane çocuğu var. Bir de gene bir çocuk daha evlat edinemiyor. Hakim diyor ki ya senin 8-9 çocuğun var. Niye bir tane daha istiyorsun? Sayın hakim diyor ben evlatlara doyamadım diyor. 10.'yu da istiyorum. Şimdi olmadı. Yani her şeyin biraz gerçeğe ve yakın bir de aldığın çocuklara böyle bir şey olduğu zaman yani çocuğu olan bir aile başka çocuğu tekrar alınacak olursa kanun diyor ki o çocuklara da sor diyor bu kardeşi istiyorlar mı? Öyle ya onların da rızası olacak çünkü bunlar aynı evde büyüyecekler diyor. Mirasçı olacak bu ileride diyor. Onun için bunlara dikkat edeceğiz bir. İkincisine gelince de burada eşler tabiri yani karı koca ancak birlikte evlat edinebilirler. Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler diyor kanun. Bunun manası şu. Şimdi karı kocayı düşünelim. Diyor ki hanımefendi ben diyor çocuk isterim diyor. Bu çocuğu evlat edinelim. Örnek verelim. Ben dava açıyorum diyor. Kocası dese ki hayır ben de istemiyorum dese o zaman olmaz diyor. Siz eşsiniz. İkiniz beraber bu çocuğu evlat edinebilirsiniz diyor. Başka türlü olmaz diyor. Doğrusu da odur. Öyle bir harp meydanının ortasına çocuk konulur mu? Olmaz. Devam edelim. Bunu alacak olanların da diyor en az 5 yıldan beri evli olmaları gerekir diyor. Bunun manası da şu. Bunların bütün yasaların biliyorsunuz bir gerekçesi var mecliste tartışılırken. Niye 5 yıl değil de 2 yıl 1 yıl? Orada yasa şöyle bakıyor olaya diyor ki bunlar evlenmişler. Bir 3-5 yıl çünkü çocuk yapıp yapmamaya karar vermeleri bazen bir 2-3 yılı buluyor. Evlilik otursun deniyor. Öyle laflar var haklı olarak nedenle. Ve böyle olunca çocuk için biraz gayret göstersinler. 5 yıl içerisinde çocuk sahibi olamadılar ise ondan sonra çocuk almanın yoluna baksınlar diyor. Daha yeni evlenmişler 6 aylıklar. Efendim biz bir çocuk istiyoruz. Dur bakalım diyor. Sen dene veya iste ondan sonra diyor. Öyle var. Ve 30 yaşını da doldurmuş olmaları gerekir diyor. Demek ki çok genç yaşlarda da buna müsaade etmiyor. Neden? Bu alacağı çocuğa bir babalık, annelik yapacak bir olgunluğa da gelmiş olması lazım. Yani şimdi şöyle düşünelim. 18 yaşını dolduran insanlar evlenebiliyor mu? Evlenebiliyor. Neyse ki 19. yaşında ben evlat edinmek istiyorum diyor. Kanun diyor ki dur bakalım diyor. Yani sen daha yeni çocukluktan kurtuldun öyle ya. Hele bir 30'u bul bakalım diyor. Yani orada da bunu arıyor. Sonra. Demek ki 5 yıl evli olacaksın. 2, 30 yaşını da doldurmuş olacaksın. O zaman iste diyor. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi başka bir şart daha var. Diyor ki eşlerden biri en az 2 yıldan beri evli olması veya kendisinin 30 yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir diyor. Bu sonradan evlenen, ikinci evlilik yapanlar da. Mesela şimdi bir hanımefendi ikinci evliliğini yapmış, beyefendi de ilk evlilik halinde. Bir çocuğu var. İşte o çocuğu alabilecekse 2 yıl evli olacaksın diyor ve 30 yaşında doldurmuş bulunacaksın. O biri de evlat ediniyor. Çünkü onun çocuğu değil, bir evlilikten olan çocuğu. Buna da öyle bir imkan tanımış yaşam. Evli olmayan kişilere de 30 yaşını doldurmuşsa tek başına evlat edinebilir diyor. Bu mevzuda İpek Hanım meclise çok tartışıldı. Ve burada evli olmayanlar şöyle düşündüler. Dediler ki biz evlenmemiş olabiliriz. Hatta evlenmeyi düşünmemiş de olabilir. Evlenmeyi de düşünmüyorum diyor. Ama bir evladım olsun istiyorum diyor. Hayat, yalnızlık Allah'a mahsus. Öyle ya. İleride bu çocuk bana bakar, ben ona bakarım istiyorum diyor. Yeter ki ben hani o çocuğa bakabilecek yaşta olayım. Evli değilim diye beni bundan mahrum etmeyin diyor. Buradan da şuraya geliyoruz. Demek ki Türkiye'de evli olmayan insanlar da 30 yaşını doldurmuş ise ve diğer şartlarda varsa ne yapabilir? Küçükleri evlat edinebilir.
Evet.
Buradan şuraya gelmek istiyorum. Küçüklerin evlat edilmesinde en önemli şartlardan bir tanesi, bu çok önemli çünkü bunu hep burada sıkıntı oluyor. Diyor ki evlat edinecek kişinin bu çocuğa 1 yıl suretiyle bakmış ve eğitmiş olması şartına bağlı diyor. Bunu kısaca anlatalım şöyle. Herkes istiyor ki doğduktan 3-5 gün sonra bir aylıkken alayım da hani beni anne baba tam bilsin filan gibi. Kanun ona müsaade etmiyor. Diyor ki en az bu çocuğa 1 yıl bakıp eğitmiş olacaksın diyor. Bunun anlamı da şu. Yani sen çocuğu tanı, bakabileceğine inan. Çocuk da sana biraz alışmış olsun ondan sonra. Yoksa dışarıdan çamaşır makinesi, buzdolabı alır gibi beğenip bu çocuğu ben aldım 3 aylıkken 2 aylıkta. Buna müsaade etmiyor. Bu 1 yıllık bakım çok önemli. Özellikle yurt dışından gelip de evlat edinmek isteyenlerde sıkıntı var. Çünkü İpek Hanım onlar biliyorsunuz 1 aylık falan izinle geliyorlar Türkiye'ye. Bütün hayatları orada. Şimdi buradan gelip amcasının oğlu, teyzesinin kızı, akrabasının bir çocuğunu evlat edinecek. Hakim soruyor. Sen nerede oturuyorsun? Diyor. Efendim ben Almanya'da çalışıyorum, Hollanda'da çalışıyorum. Nasıl geldin buraya? 1 ay izinli geldim. Bu çocuğa 1 yıl baktın mı? Yok. Kusura bakma diyorlar. Orada 1 yıl önem kazanıyor. Türkiye'dekiler için belki hani bir çaresi olabilir de orada önem var. Uzattık mı acaba Sabri Bey? Bu 1 yıla çok dikkat edelim. Diğer biraz sonra Sabri Bey de açıklayacak. Erginlerin evlat edilmesinde o 1 yıl işi daha da değişiyor. Çocuklar da 1 yıl bakacak. Yaş konuları var. Bunlardan sonra diğer biraz sonra izah edeceğimiz başka faktörler de var. Kolay bir olay değil yani. Evet.
Evet. Evet. Küçüklerin evlat edinilmesinin koşullarını öğrendik. Büyükleri de daha sonra geçeceğiz.
Evet.
Evlat edinmede küçüğün rızası aranıyor mu peki? Yaşı nasıl olmalı? Anne ve babanın rızası ve bunun zamanı hakkında neler söylenebilir? Hı. Sabri Bey.
Rahmetli Neşet Ertaş ne diyordu? Rızasız bahçenin gülü delinmez diyor.
Ne güzel. Yani evet ben bunu bilmiyordum.
Bir söz söylemiş ama üstüne gider yani bir kitap değil mi? Şimdi öyle olunca ona benzer Mevlana dünkü yayında da söylemiştim ben. Diyor ki çiçeği az sularsan da çok sularsan da kurur diyor. İnsanoğlunun sevgiyle ilgili her şeyi test et abi. İlişkilerde öyle değil mi? Cicim ayı bittikten sonra marifet evliliği yürütmek. Zaten ilk aylar bir kaynaşma ayı. Ondan sonrasında sen bakıyormuşsun patinaja giriyor mu girmiyor mu işler. Öyle olunca şimdi evlat edinen de karşınızdaki bir pet shop'tan aldığınız golden cinsi köpek değil.
Evet.
Ya da bir papağan değil. Efendim bu çok kırklıyor. Eve girince küfrediyor. 300 kelimenin 250'si bana argo diyecek bir şey değil.
Evet.
Bu bir insan. O insanın da sizlere karşı bir hissi olması lazım. Şimdi bizler çok şükür hani kendi ailelerimizi biliyoruz, tanıyoruz ama bu durumdaki vaziyetteki insanlar bir aile olmaya çalışıyorlar. O da öyle kanunun 308. maddesinde dediği kadar basit olmuyor. Nasıl oluyor? Evlat edinenin en az 18 yaş küçük olmasını şartını arıyor. Niye? Bugün Türkiye'de tartışılan konulardan bir tanesi çocuk gelinler müessesesi değil mi? Kendi çocukken bir çocuğun olmasını biz toplum olarak yargılıyoruz, yaslıyoruz hatta ve hatta kınıyoruz da değil mi?
Hı hı.
Çevremizde bu tip şeyler gördüğümüz zaman diyoruz ki yaman yapma daha çok küçük. Hatta bazı medyatik evliliklerde adam 70-75 yaşında aldığı eşi 20 yaşında diyoruz ki yok artık ya bu da hani olmaması gereken bir şey. İşte öyle olunca aynı şekilde hani aradaki arkadaşını evlat ediniyormuş gibi olmayasın diye bir üstünlük kuralı bilip arada bir ebeveynlik hissi uyandırabilmek için 308. maddenin bu 18 yaş küçüklüğü çok önemli.
En az
değil mi? En az.
Evet.
ayırt etme gücüne sahip olan küçük rızası olmadıkça evlat edinilemez diyor. Şimdi bu da önemli. Niye? Biz mahkemelerde Bedrettin Bey'le görüyoruz, aile mahkemelerinde, boşanma davalarında, evet, bilhassa çocuğun velayeti hususunda bile mahkeme, eğer çocuğun kendi beyanı dinlenebilecek kadar aklı başındaysa, akli melekeleri yerindeyse, çocuğu huzura alıyor mahkeme, evet, sarında. Diyor ki annem babana boşanma davası açmış, ya da tam tersi, o da seni istiyor, bu da seni istiyor, sen ne diyorsun yavrum diyor. Hakim bunu soruyor. Şimdi çocuklar bazen
burada, tabii soruyor, hani şöyle,
burada da soruyor. Niye? Ya bu aile seni istiyor ama sen istiyor musun? Şimdi siz bir çocuğu çok sevmiş olabilirsiniz. Yetiştirme yurduna gittiniz. Manken gibi bir çocuk, böyle mavi gözlü, şey, açık tenli, çok şirin bir şey, aldınız kucağına. Oh ne güzel. Peki bakalım sizi istiyor mu? Bir de o var. Onu soruyor. Vesayet altındaki küçük burada ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksın vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir. Yani orada da vesayet makamının olaya eyvallah demesi ya da hayır demesi lazım. Şimdi bu önemli. Evlat edinmede küçüğün anne babasının rızasını da gerektiriyor. Bazen insanlar yakınlarının çocuklarını da evlat edinebilirler. Çevrenizde duymuşsunuzdur. Dayı oğlunu evlat edindi, teyze oğlunu evlat edindi, kızını evlat edindi. Şimdi burada yazılı açıklama sözlü veya yazılı olarak mahkeme tutanağına geçirilir diyor kanun.
Evet.
Rızada küçüğün doğumun üzerinden 6 hafta geçmeden önce verilmez diyor. Bu da önemli. Şimdi ilk hafta 6 hafta bir kere en azından bir çocuğun anne ya da devlet korumasında bir şey olması lazım. Hakikaten bu işlerde adaptasyon çok önemli. O bir yıl bir arada yaşamak da önemli. Ben hep örneği veriyorum. Otomobilde bile benim iddiam şu. Bir aracı tanımanız için en az bir 3-5 bin kilometre onunla yol yapmanız lazım. Öyle olunca ancak aracın nasıl durduğunu, kaydığını, virajlara nasıl girdiğini, hızlanmasının nasıl olduğunu biliyorsunuz. İnsan ilişkileri, evliliklerde önemli. Mesela bir yıldan önce biz burada anlattık beraber sizinleyken. Bir yıldan
dört
önce,
mevsim diyoruz.
Evet, dört mevsim. Dört mevsim yaşamadan mahkeme diyor ki anlaşmalı boşanma yapamazsın. Evet. Niye, sen daha kışın ısıtıyor mu, yazın soğutuyor mu onu görmedin. Öyle mi?
Evet.
Burada da bu sürelerin altındaki sürelerle hiçbir işi yapmak bir kere yasaya aykırı olduğu için, evet, kabili mümkün değil.
Evet, evet. Kurumdan alınıyorsa kurumun rızası, şahıstan alınıyorsa, evet, şahsın rızası önemli.
Çok önemli.
Evlat edinmek için mutlaka anne ve babanın rızası aranıyor mu? Peki rızanın aranmadığı özel durumlarda var mı?
Evet. Şimdi İpek Hanım, rızanın aranmadığı özel durumlarda var. O iki şekilde oluyor. Bazı durumlarda anne ve babanın rızası aranmıyor. Neden? Çünkü uzun süreden beri nerede olduğu bilinmiyor. Anne baba ortaklarda
yok.
Yok. Veya var da küçüğe karşı özen yükümlülüğü yerine getirmemiş. Yani şu manada. Kendine hayır yok. Alkolik, bir yerlerde yuvarlanmış. Hı. Ne olduğu belli değil. Gecesi belli. Bu tip olursa aranmıyor. Ona ben küçük bir hatıramla daha açmaya çalışayım. Bizim avukatlık yaptığımız daha önceki dönemlerde bir kız çocuğunu doğar doğmaz 3 aylıkken iki kardeş, birinin çocuğu olmuyormuş, ona vermişler. Ve demişler ki sen büyüt bunu. Bu şekilde. Ama kayıt şeyin üzerinde görünüyor, hala bir evlatlık işlemi, evet, yapılmadı. Biz evlatlık şey muamelesi için dava açtık. Açınca bu sefer gerçek anne babası, o bir kardeş anne baba, ama kız da 17 yaşında lise son sınıfa gelmiş. Gelmişler diyorlar ki efendim biz rıza göstermiyoruz evladı olmasını. Evet, çocuğumuzu da istiyoruz. Böyle dediler. Öyle deyince hakim kızı çağırdı. O hakim şimdi Anayasa Mahkemesi'nde, çok temiz bir insandı. Benim de sevdiğim bir dostum. Çağırdı kızı, gel kızım dedi. Lise son sınıfta okuyormuş. Bak dedi, evlatlık işinde annem baban sana rıza göstermiyor. Ben evladımı isterim diyor ikisi de dedi. Sen ne diyorsun dedi. Kız dedi ki sayın hakimim dedi. Beni 3 aylıkken dedi bu anne babamı vermişler, şimdiki anne babasına. Ben hastalandım dedi, benim başımda bunlar vardır dedi. Yemeğimi, yiyeceğimi, giyeceğimi aldılar. Okullarımı takip ettiler dedi. Bugüne kadar beni bu hale getirdiler dedi. 17 sene dedi, ben çocuğumu isterim diyen, bu gerçek anne babam olduğunu iddia eden insanlar ortada yoktu dedi. Ne oldu da şimdi ortaya çıktılar dedi. Açıkça hakime dedi ki, eğer sayın hakimim dedi, beni bunlara verirseniz dedi, ben intihar ederim dedi kız. Öyle deyince hakim dedi ki, ne diyorsun kızım sen dedi. Hayır dedi. Eğer adaletse dedi, bunlar anne babalık yapmamışlardır bana dedi. Bunlar yaptı. Ben onları terk edemem dedi. İşte ben o zaman medeni kanunda o madde vardı. Dedim ki sayın hakimim, şartları şimdi doğdu. Biz burada anne babanın rızasını aramayalım. Çünkü kötüye kullanıyorlar. Çocuk da bunu istemiyor. Ondan sonra hakim rızaya aranmadığı maddesine dayanarak çocuğun evlat edilmesine bize karar verdi. O günü de mahkemeye o mahallenin bütün insanlar gelmiş. Bizim yerli filmlerdeki gibi. Hakim kararı verince millet bir alkışladı. Hakim dedik. Ne oluyor yahu dedi. Burayı dedi mahalle kahvesini çevirdi. Susun filan dedi. Ve o şekilde biz o davayı kazandık. Başka davalarımız da oldu. Yani anne babanın haklı bir itirazı varsa ayrı. Ama böyle senelerce yatıp sürtüştü ondan sonra efendim biz çocuğumuzu istiyoruz dediği zaman buna dayalı olarak da yapabiliyorlar. Başka hatıralarımız var da diğer konulara vakit kalsın evet. diye ben girmiyorum. Örneklerini çok yaşadık efendim.
Anlaşılır oldu.
Aranmayabilir. Evet.
Evet. Saatler de bu arada 14.26 oldu değerli dinleyicilerimiz. Kısa bir ara verelim dilerseniz. Bay bay. Aranın ardından devam edelim.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hukuk saatinde Avukat Bedrettin Canbolat ve Avukat Eyüp Sabri Canbolat bizlerle birlikteler. İletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Dilerseniz bize yazabilirsiniz de sorularınızı, görüşlerinizi. hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com. Efendim, Türkiye'de evlat edinme davaları ve hukuki sonuçları olarak belirledik bu haftaki konu başlığımızı. Sabri Bey, erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesinin şartlarını konuşalım dilerseniz ve bunları da kısaca açıklayalım dinleyicilerimize.
Bugün demek ki içimde bir Neşet Ertaş fırtınası geçiyor. Bir sözü daha
yine
aklıma geldi.
Yine ondan bir sözle devam edelim.
Kalpten kalbe var, bir yol vardır ama görünmez diyor.
Evet.
Şimdi, bugün de dinlemedim aslında ama demek ki şey var.
Yani.
Konular onu çağrıştırıyor. Şimdi bu niye aklıma geldi?
Evet.
Önümdeki notlarımda diyor ki 5 bedensel ve zihinsel özür sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlat edinen tarafın en az 5 yıldan beri bakılıp gözetilmesi lazım diyor. Şimdi o kalpten kalbe yol işte burada. Sınanmadığınız hiçbir derdin tercümanı olamazsınız. Öyle olur mu?
Yani hakikaten içinizden gelmese 5 yıl öyle birine bakabilir misiniz?
Çok zor.
Tam yani, teste, tam evet. testten geçmiş
yani,
olmasın.
Bu bir sabır testi. Öyle olunca şimdi o tekerlekli sandalyeyle bir götür, evet. bir tuvalete götür, ihtiyaçlarını gide, ağzından salya akıtırken onu bir sil, iğrenme, evet. gece ağlama nöbeti tutunca onu al bir başına okşa. Evet. Öyle her babayiğidin harcı hasta bakmak değildir.
Kolay değil hakikaten.
Bana göre alimliğin sıfatlarından bir tanesinin testi de burada kırılıp kırılmayacağı o testinin. Evet. Öyle olunca bu benim nacizane kendi şahsi fikrim. Evlat edinenle arada 18 yaş konusunu belki aşabilirsiniz hani uyum sağlayabilirsiniz. Ama siz eğer bedensel ve zihinsel özürlü birine evlat edinecek kadar geniş gönüllü bir insansanız ki Allah onlardan razı olsun.
Tabii.
Hakikaten o zaman onun testi işte 5 sene bakacaksın diyor. Normalde 2 yıldı çocuğu alıp baktığınız zaman hatta 1 yıldı.
1 yıl, evet.
yıl. Öyle olunca şimdi bu 5 yıl çok önemli bir şey. Niye? Buna sabrın var mı ona bakıyor mahkeme. Neden? Şimdi bugün gene örnek belki biraz şey gibi olacak ama önemsediğim için söylüyorum. Ben bazen atışa şehir dışına çıktığım zaman sadece meleke geliştirmek için avcılığa karşıyım. Geçenlerde arkadaşlarımızla gittiğimizde yola 3 aylık hakiki golden cinsi köpek atılmış.
Evet.
Ormanın ortasında hayvancağız perişan olmuş. Arabayı resmen durdurdu bizim arabayı önümüze atladı.
Aynen.
Kapıyı açtı hop dedi bindi.
Arabayı
hiç soru bu sual de yok. Hı. Arabaya biner binmez o kadar çok ot yemiş ki ot yemekten hayvancağız ah buyurun istifa etti. Biz onu veterinere götürdük, bakımını yaptırdık ve sahiplendirdik. Hı. Şimdi birçok pet shop'ta Türkçesiyle hayvan satan dükkanlarda 500 lirayla 1000 lira arasında fiyatlarla satılıyor bu cins hayvanlar.
Evet.
İnsanlar 6 ay bakamıyorlar. Çünkü köpeğin ilk 6 ayı çok zordur. 1 yaşında bebek gibidir. Gece ağlar, gündüz ister. Her yere tuvaletini yapar. Bakımı yoktur. Öğretemezsin. Şimdi öyle olunca biz hayvana bile sabredemiyoruz. Karşınızdaki insan. Hani köpeğe çok sinirlenince dövüyorsun değil mi?
Kaldırıp atıyorsun.
Atıyorsun. Ormana gidip bırakıyorsun. Karşındaki insansa ne yapacaksın? Tekerlekli sandalyeyle gidip ormanın ortasına bırakacak mısın? Bu kadar mı insanlıktan çıktık? Değil mi? Bunu işte kanun koyucu bunun tespitine varabilmek için bunu ortaya koymuş. Evli bir kimse diyor ancak eşinin rızasıyla evlat edinebilir. Bu da önemli. Bir gün eve geldin hatun hayırlı olsun bak yeni bir kızımız oldu. Hı hı. Nereden buldun bunu? Bir. Kimden yaptın? İki. Öyle ya, bir sürü soru çıkar.
Eşlerin birlikte rıza göstermesi.
Eşinle birlikte rızası çok önemli. Bunlara dikkat etmekte fayda var.
Evet. Bedrettin Bey, evlat edinme sonucunda mesela çocuğun isim ve soyadında, nüfus kayıtlarında ne gibi değişiklikler oluyor? Ve hakları neler? Kısaca evet, bunlardan bahsedelim.
Şimdi efendim bu da çok önemli. Aileler buna çok önem veriyorlar. Yine bizim bir iki sene önce yaptığımız bir evlat edinme davasında bunu yaşadık biz olay olarak. Orada da çocuk ilkokula yazılacakken annesi pavyonlarda falan çalışan bir hanımefendiymiş. O demiş ki benim hayat tarzım bu çocuğu yetiştirmeye şartlarım müsait değil diye bu aileye vermiş. Biz dava açtık bu çocuğun için. Evlat edinmesi için.
Ama çocuğun haberi yok.
Şimdi çocuk haberi yok. Çocuk yani çocuğu küçükken de verdikleri için çocuk gerçek anne baba zannediyor bizim dava açtığımız kişilere. Babasının da adresini Trakya'da bir yerde bulduk. Oradan cevap geldi ki adam çocuğun olduğundan haberi yok. Benim çocuğum mu varmış da bana soruyorlar filan diyor. Yani kendine hayır olmayan bir adam. Annenin hayatı da o bir şekilde. O da ortamı müsait değil böyle çocuğa. Çocuğu mahkemeden biz yaptık güzelce. Evlat edinmesine müsaade aldık. Babasının rızasını sordurmadık o halinden dolayı. Anne de geldi rıza gösterdi. Ondan sonra biz kararı alıp nüfusa götürdük. Çocuğun daha küçük yaşı. Çocuğun adını yeniden koydu anne babası. Eski adı değil. Bir de kendi nüfusuna kaydettirdi. Şimdi çocuk adı soyadı kendine göre oldu. Nüfusa da kaydettirdi. Anne baba olarak da biliyor. Şimdi böylece yaşıyorlar. Ama ben o davalar nedeniyle Sabri Bey'le gidip geldiğimiz zaman Ankara'nın bir ilçesinde bir yer. Çocuğu nasıl seviyorlar İpek Hanım? Bir insan böyle olabilir. Bu evlat edinme iş hiçbir şeye benzemiyor. Öyle bir şey bu, Allah'ın takdiri ilahi galiba. Yani toprakla suyun birleşmesi gibi. Özellikle hanımlar. Bir çocuk dendiği zaman onun için dünyanın en önemli bir şeyi. Bir çocuk için de bir anne baba nedir? Hakikaten o ne demektir? Onun için bunlar aslında çok hayırlı ve güzel işler. İki ihtiyacı olan insanı bir araya getiriyorsunuz. Uzatmayayım, süremiz kısa ama bunlar güzel şeyler. Fakat tabii biraz alınmasında, verilmesinde bazı sıkıntılar var. Şimdi mahkemenin yapacağı araştırmaya Sabri Bey geçecek galiba.
Evet. Tamam. O zaman hemen soruyu yöneltelim size. Evlat edinme davalarında yetkili mahkeme, görevli mahkeme neresidir? Mahkeme bu davalarda nasıl bir araştırma yapar? Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Görevli mahkeme aile mahkemeleri. Aile mahkemelerinin olmadığı yerde asli hukuk mahkemeleri görevlidir. Evet. Yetkili mahkeme ise bu çok önemli. Yanlış yerde açtığınız mahkemelerden dolayı yetki itirazında bulunabilir. O yüzden evlat edinenin oturma yeri ya da birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturduğu yer.
Evet.
Bu önemli. Mahkeme kararıyla birlikte evlatlık ilişkisi kurulmuş oluyor çünkü. Eski medeni kanundaki gibi karardan sonra notere gidip evlatlık sözleşmesi yapılmıyor. Evet. Mahkeme kararıyla evlatlık ilişkisi re'sen otomatikman kurulmuş oluyor. Gelelim mahkemenin yapacağı araştırmaya. Bu önemli. Burada 316. maddeye göre evlat edinmeye ancak esas sayılan her türlü durum, davranış, koşulları kapsamlı bir şekilde araştırıyor. Yani şimdi bu İpek Hanım, yar bana eğlence olsun diye yapacağınız bir hukuki eylem değil. Mahkeme bu konuda diğer davalarda da mutlaka üzerine düşeni re'sen çok iyi yerine getiriyordur ama bu konuda cidden bayağı araştırma yapıyor. Her yere müzekkere yazıyor. Emniyete yazıyor, istihbarata yazıyor, jandarmaya yazıyor, milli eğitime yazıyor, çocuk okuyorsa sınıf öğretmenliği, her yere yazıyor.
Sosyal hizmet evlerde.
Evlere geliyor sosyal hizmet uzmanı, fotoğraflar çekiyor, evin metrekaresinde tuvaleti, banyosu müsait mi, çocukla iletişim kuracak bir anne var mı, pedagog çocukla çaktırmadan sohbet ediyor, bu çocuğun bir anne baba ihtiyacı var mı, anne babayla psikologlar sohbet ediyorlar, bu anne baba alkolik mi, kumarbaz mı, işte esrar ya da kötü alışkanlıkları, ametemlik mi örneğin, bunlara bakıyor. Çünkü burada korunan tabi hak çocuğun hakkı.
Çocuk.
Öyle olunca araştırmada özellikle tarafların sosyolojik ve ekonomik durumları çok inanılmaz bir şeyden geçiyor, imbekten geçiyor. Evlat edinenin alt soyu varsa onların evlat edinmeyle ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendiriliyor. Niye? Siz hani bir kardeş geliyor ya, acaba diğer çocuklar bundan ruhsal olarak ne kadar etkilenecek. Mirasta da artık paylaşım sayısı artacağı için hisseleri düşecek. Onlar bu duruma ne diyor gibi bir sürü ciddi araştırma yapılıyor.
Evet.
Peki. Efendim, mahkeme ile kurulmuş bulunan evlatlık ilişkisinin kaldırılması mümkün mü?
Evet.
Ve mümkünse de bunun kimler tarafından, kimler isteyebilir? Bu konuda yasada belli bir süre var mıdır?
Evet. Şimdi bizim eski medeni kanunumuzda kaldırması mümkündü İpek Hanım. Hatta biz birkaç tane kaldırma davası da yapmıştık. Çünkü evlatlık olarak aldığınız kişi büyüdükten sonra kendisini evlat edinene karşı hakaretler ediyor. Yani aldığını alacağına pişman ediyor. Böyle olunca sanki mirastan ıskat sebepleri deriz ya. Evet. Bu tip durumlar doğduğu zaman biz evlatlık ilişkisinin kaldırılması davasını açıyor idik. Yeni medeni kanunumuzda bu kalmadı.
Geri dönüşü yok mu artık?
Evet, çünkü bununla ilgili bu yeni medeni kanun meclise geldiği zaman bunun başında olan hocamız bizim Turgut Akıntürk hocaydı. Allah rahmet eylesin. Benim de hocam, çok sevdiğim dostumdu. O zaman ona dedim ki hocam dedim, yeni yasada bunu kaldırdınız. Niye kaldırdınız? İnsan aldığına pişman olabilir deyince Bedrettin Bey dedi, çok severdi beni. Ondan hatta programlar yapmıştık. Dedi ki efendim dedi, biz yeni yasayla evlatlık ilişkisini gerçek ilişki haline çevirdik dedi. Yani bir anne baba nasıl evladını reddedemezse, evlatlık ilişkisini kaldırıp atamazsa, bunu da öyle yaptık dedi. Bu bir. İkincisi de ancak dedi savcılar veya menfaati olan kişiler bu evlatlık sözleşmesi yapılırken kişinin rızası alınmadan çok büyük yasal yanlışlıklar yapmışlarsa, o zaman dedi Cumhuriyet Savcısı bu şekilde bir dava açabilir.
Usulen
ve, evet, bu şekilde yanlış yapıldığı için bunu da öğrenildiği andan itibaren bir yıl içinde açabilir dedi. Buradan şuna gelmek istiyorum. Bu şimdi yeni yasamıza göre evlat edinmiş olan kişiler, ben evlatlıktan memnun değilim, aldığımı alacağıma pişmanım, onun için ben bu evlatlık ilişkisini kaldırılsın diyemiyorlar.
Belki vasiyetle.
Ama burada şöyle bir çözüm var. Biliyorsunuz biz vasiyetnameleri hem çok yaptık hem çok konuştuk buralarda. Burada vasiyetname yoluyla mirasından mahrum etme yolu var. Sırf evlat edinmeyi değil, normal kendi sürdüğünden olan evladını da yapabilir. Ne diyebilir orada? Noterde yapacağı vasiyetnamede yasa diyor ki, niçin diyor mirasınızdan mahrum ediyorsun? Onun sebeplerini burada sayın diyor. Hı hı. Yoksa sadece ben kendisinden memnun değilim, onun için ben bunu mirasımdan mahrum ediyorum dersen geçerli olmaz diyor. Bizim öyle yaptığımız vasiyetnameler vardı. Orada mesela bir öğretmen kendi kızından, kızım bana dedi sürekli hakaret ediyor dedi. Bana karşı 4-5 tane dava açmış mal meselelerinden dolayı. Bana ihtarnameler gönderdi. Ameliyat oldum, ameliyatıma gelmedi, sormadı.
Bankamatik gibi görüyor.
Evet, ondan sonra benim arkamdan da haber gönderiyor. Diyor ki diyor, babam böyle şeyler yapıyor bana ama eninde sonunda ölecek, mirası da bana kalacak. Hiç hikaye öyle dinlemem filan dedi diyor. Geldi, ben bir vasiyetname yaptım. Vasiyetname yaptım, öğretmen bey de Allah rahmet eylesin 1,5 sene sonra öldü. Bu sefer kızı itiraz etti. Efendim babamın yanlış anlamış, yanlış algılamış. Ben ne yaptım? Ben evladım, şöyleyim, böyleyim dediyse de biz bir cevap verdik. Onun evlatlığı sökmedi. Bizim yaptığımız vasiyetnameyi mahkeme geçerli kabul etti ve mirastan mahrum etti. Hı hı. Bütün bunları şunlar için söylüyorum. Kanunda bazı konularda İpek Hanım orada yol kapalı olabilir. Ama bunu derken kanunu deliyoruz filan başka kapıdan demiyorum. O durumlarda önemli olan hakkaniyet ve adalet kapısı açık olduğu için eğer o yol kapalıysa bir başka yoldan, yasanın açık bıraktığı bir yoldan yapabilirsiniz. Burada da ben evlatlık ilişkisini kaldıramıyorum ama mirastan mahrum ederim. Gene dediğim noktaya gelirim diye düşünüyorum efendim. Böyle düşünüyorum.
Efendim çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir konuya değindik bu hafta. Kimsesiz, barınmaya muhtaç çocuklara kol kanat germek aslında ne güzel bir duygu. Dileriz de pişman olmazlar.
İnşallah. Falan. İki taraf için.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Avukat Bedrettin Canbolat, Avukat Eyüp Sabri Canbolat da konuklarımız. Hukuk Saati'nin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Gelecek hafta Cuma günü aynı saatte 14.05'te buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.